Ayrım 36, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 385. Küpün yağmalanması. Çolo karlar eriyinceye kadar düşündü. Kayaların ısınan kesimlerine sırtını dayadı. İnsanların lüzumsuz yere yaratıldıkları ve lüzumsuz bir hayat sürdükleri sonucuna vardı. Karların eriyişini, çiğdemlerin uç vererek açılışını seyrede ede bir kere daha düşündü. Güneyden sökün eden turnaların göğü kuşatan hoş avazlarını dinleyerek hoş hayaller kurdu. Hacreşi kırlangıç sürüleri istila etmişti. Kırlangıç çakıyışının cenneti haline gelmişti Hacreş dağları. Kürtler kırlangıca Hacı Reşk diyorlardı. Bu dağlara adını veren bu mahşeri kırlangıç kalabalığı mıydı acaba? Sevişmelerini seyrederek düşündü Çolo. Kavalını çıkarıp bir uzun havaya girdi. Elini kulağının dibine attı sonra. Aşık, yanmış, evindar çobanlar gibi dokunaklı bir sıtrana başladı. Dipnot türkü. Delo hayran, hoyo delale, yare heyvah. Ünlemleri dalga dalga yankılandı kayalarda. Birkaç saat devam etti, sustu, yeniden başladı düşünmeye. 2 ay öncesini düşündü her zamanki gibi. 3 yıldır kocasını gözyaşlarıyla çağıran, hıçkırığını yüreğine gömen yalnız bir kadına sulanmak, saldırmak doğru muydu? Üzerindeki entarileri zorla parçalamak doğru muydu? Sevginin yüküyle yüklenen bir kadın tüy gibi hafifler, nilüfer gibi köksüz de olsa kolay çiçeklenir, kolay teslim olurdu sevdiğine. Halbuki bu kadın direnmişti, kafa kırmış, bıçak vurmuş, parmak ısırmıştı. Seven incelir, incelik içirirdi sevdiğine. Halbuki bu kadın, yeşeren ıslak toprağa bakarak düşünüyordu Çolo. Kıyas bilmez bir güzelliğe sahipti bu kadın. Kocası vurulmuş dul kalmıştı. Süleyman yüzüğündeki lalden beterdi dudağı, Nevroz yeşili kuşatmıştı gözlerinin derinliğini. Göğüsleri kalçaları, arzusu, erkek hasreti çeke çeke ballanmış, ısınmış, çakmak taşı misali sertleşmişti. Arka su gelene kadar kurbağanın gözü patlar diye mırıldandı Çolo. Hayret etti toprağın bereketine, lekeli semenderleri düşündü. Yosunların taşların altında kara kehribar derili, pırıl pırıl değirmi altın nakışlı. Çiftleşme deminde erkek dişiyi alttan kavrayarak nasıl da atıyordu sırtına. Toprağın hoş kokulu ılık ıslak gamzesine taşıyarak usul usul erişilmez bir zevkle nasıl da döllüyordu onu. Dölünü alan dişi berrak orman ya da dağ göleklerine yöneliyor sabırsızlıkla. Kıçını ısınmış bir demir gibi sulara daldırarak yumurtluyordu zevkle. Avuçlarını toprağa bastırdı Çolo. Düşündü. Kadınların meramı, rüyası ve bakışları da yeşerir toprak yeşerince. Turna avazına benzer yeşeren bakışın ağlayışı. Her damla gözyaşına bir ömür bağışlanır o ağlayışın. Gördüğü her taneye saldıran aç bir kuşum o kadının gözünde şimdi ben diye mırıldandı. Ak sürünün arsız kara koçuyum. Devdim onun gözünde, saldırdım, cüceleştim. Hata ettim. Kadın yaratılmasaydı ne iyi olurdu. Bu dünyada onların yüzünden ağız tadıyla bir çobanlık yapamadım. Kar suyuna doymuştu toprak. Batıda 2 dağın arasında kocaman bakır bir siniyi andırıyordu güneş. Eteklere yayılan sürüyü süzdü Çolo. 2 ay geçmişti aradan. 2 koca ay. Hep şu kayanın üzerinde oturmuş, Lori'nin eşekle birlikte tırmandığı şu karşı dağın yamacına bakmıştı. Ha bugün gelir, ha yarın beklentileri, suya uçurumun dibine düşmüştü peş peşe. İpe sapa gelmez nice hayaller kurmuştu. Karanlığa karşı yürüdükçe uçurumların küçüldüğü, cesaretinin ise büyüdüğü sanısına kapılmıştı. Şimdiye kadar gamsız bir tasasız bir tarzda yaşadığı ağıl, demir bir cendere gibi sıkar olmuştu kafatasını. Değneğini kayaya vura vura parçaladı. Köpeği iterek yanından uzaklaştırdı, kayadan indirdi. Köpeksen köpekliğini bil diye homurdandı. Koyun soyuna sokuyordu köpeği. Koyunun öfkesiydi köpek. Birisi uysaldı, diğeri sadık. Allah koyunun öfkesini köpek biçimine sokmuş, kurdun başına bela etmişti. Köpekle koyunun mayasını birleştirmiş, bundan kadını yaratmıştı. Esnedi, esneyen bir düşünceyle ayağa kalktı çolu. Güneş batmak üzereydi. Sürüyü ağıla sokup gitmeye karar verdi. Berzo 2 ay içerisinde 3 kere uğradı Lori'ye. İlk gelişinde dağ başında yalnız yaşamanın sakıncalarından, güçlüklerinden söz etti. Kara sineklerin bal çubuğuna üşüşmesi gibi ortada avare avare dolaşan dedikoduların eninde sonunda gelip dul bir kadına üşüşeceğini vurguladı. Yeryüzünde yalnız yaşayan bir hayvana rastlanamazdı. Lori Berzo'nun niyetini sözlerinden değil de alıcı şahin bakışlarından anladı. Berzo 2. gelişinde korucuların kocası dağa çıkan yalnız kadınlara yaptıkları sarkıntılıklardan, bölgedeki akraba evliliklerinden söz etti. Adnan ölen kardeşi kör İsrafil'in karısını almıştı. Mutki'den köse Kabil, o ihtiyar haliyle ölen yeğeninin gencecik karısını almıştı. Muş'ta fırıncı Cemal ölen dayısının karısını almıştı. Örnekleri peş peşe sıralayan Berzo sonunda dayanamamış, ''Seni kendime karı etmem farz olmuştur Lori'' diye dilinin altındaki baklayı çıkarmıştı. Lori irkilmiş, utanmadan bana bunu nasıl söylersen, ''Kalk elimden bir kaza çıkmadan, cehennem ol git, bir daha da uğrama bu eve'' diye bağırmıştı. Berzo evi süklüm püklüm terk etmiş, günlerce düşünmüş, taşınmış, dayanamamış 3. kez gelmişti Lori'ye. Askerlerin artık tek evlere müsaade etmediğini, eşyalarını toplayıp kendi evine 3. bir karı olarak yerleşmesi gerektiğini anlatmış, aksi halde evin askerler tarafından yakında yakılacağı uyarısında bulunmuştu. Herkese Rodi'nin öldüğünü yaymak ve evlenmekten başka bir yol yoktu. Lori 3. kez üstelik bu sefer bir yığın küfürle kovmuştu Berzo'yu. Sıkıntıları ve onulmaz manevi krizi o günden sonra iyice derinleşmiş, rahatlamanın yolunu gözyaşlarına sığınmada bulmuştu. Ağlayışı düşüncelerini, tasarılarını renklendiriyordu. Koca hevengi küt diye indirip çobanın kafasını karpuz gibi kırmanın ne alemi vardı? Bıçakla saldırmak çirkindi. Çobanın mışıl mışıl uyuyan aygırlığını uyaran, azdıran kimdi? Közü sözle kışkırtıp ışıklandırmak varken bıçağı, hevengi, dişi işin içine katmanın ne gereği vardı? Allah belasını versin Kurtbasan'ın. Kurtbasan saldırmasaydı ahıra gelirdi. Ahırın bir köşesinde kıskıvrak, çırılçıplak yakalardı. Son yakalayış olurdu o. Naz maşuk, niyaz aşık karıdır. Nereden de geldi aklına anasının bu sözü? Kalktı ocağı yaktı. Her zaman yaptığı gibi kapıyı açıp karanlığa daldı. Evin önündeki ağacın dibine çömelip uzaklara, karanlığın geçit vermez uçurum derinliğine baktı. Bir kıpırtı, bir ayak rüzgarı, bir öksürük, bir tükürüş, bir sümkürüş, sevinci ve umudu sızdıracak, yalnızlığı kıracak minnacık bir çatlak aradı soluğunu kısarak. Üşüdü, içeri girdi yarım saat sonra. Ocak şenlenmişti, bağdaş kurdu ocağın yanı başında. Ne güzel, taptaze Nevroz toprağı gibi kokuyordu hasır. Ne iyi etmişti hasırı yıkayıp çimenler üzerinde, delikanlı güleç bir güneşin altında kurutmakla. Açtı, hayal kurmaktan fırsat bulamıyordu karnını doyurmaya. Hayal, endişe, renk ve umutla doyuruyordu açlığını, susuzluğunu. İçinde bal olan eve sinek Bağdat'tan gelir. Anasının beylik deyişleri çınlıyordu kulaklarında yine. 2 ay geçmiş, Berzo sineğinden başka hiç kimse gelmemişti. Çolo sinek değildi, altın kemerli arıydı. Son gelişinde bala konmak istemiş, konamamıştı. Kalktı çırayı yaktı, altın aydınlığında aynaya baktı. Yanaklarının çingene çileği gibi kızardığını fark ederek gülümsedi. Son 1 ay içerisinde her gece süsleniyor, yeşil ebruli, Leyla kımsı bir entari giyiyor, eşarbını ise fırlatıp atıyordu. Geçen seneden kalma kokulu kuru dağ çiçeklerini un gibi ezmişti. Bu mest edici ince çiçek ununu her gece saç köklerine serpiştiriyor, memelerine, koltuk altlarına, göbeğine sürüyordu. Eve yayılan bu hoş kokuları derin derin soluyan Berzo, Lori'nin kendisine kur yaptığı şeklinde yorumlamıştı. Bu yorumu da Zine'nin Meyro için söylediği sözden esinlenerek yapmıştı. O ne orospudur? Erkekleri üzerine çekmek için koku salan pervane böceğinden bin beterdir ki esbabına envai çeşit kokular sürer. O ne cilvebazdır vey! Koku karının gelgelidir. Durup dururken ahırda havlamaya başladı Kurtmasan. Zıplayarak ayağa kalktı Lori. Yüreği ve şah damarı köpürdü. Bir gelen mi vardı acaba? Kimdi? Son iki ay içinde Kurtmasan'ın her hav havını büyük bir coşku, umut ve hareketlilikle karşılamıştı. Bu yüzden biraz hassaslaşmış, deve kuşuna rahmet okuturcasına ürkekleşmişti. Berzo'nun gelebileceğini tahmin etti. Ama iki gün önce gelmişti Berzo. Havlayışları sertleşmişti Kurtmasan'ın. Elini yüreğine bastırdı. Kapıya dayadı kulağını, ayak seslerini dinledi. At yoktu. Kapı güm güm dövüldü. Sevincinden çıldıracak gibi oldu. Çolo'nun vuruşuydu bu. Delirmiş, ayaklanmıştı tüm organları. Bekledi. İkinci kez vuruldu kapı. Bekledi, dayanamadı. ''Kimdir o?'' diye mahsustan sert bir tonla bağırdı. Kısa bir sessizlik oldu. ''Benim Lori, ben Çolo.'' Utangaç, ürkek ve mahzundu ses. Bin kapıdan kovulmuş, bitkin, çaresiz bir ses gibiydi. Lori'nin sevincini gölgeledi bu ses. Yaptıklarına pişman olmuş bir Çolo'yla karşılaşmaktan korkuyordu. O geceki gibi perdesiz, saldırgan, iştahlı bir Çolo'dan yanaydı. ''Ne işin var bu evde gecenin bu vaktinde?'' ''Affına sığınmaya gelmişim Lori. Son gelişimde bir bok yemişim ki kangal köpeği yese geberir. Ne olur affet beni.'' Ruhunu ışıklandıran o eşsiz sevinci mum gibi söndü tüte tüte. Karanlığa gömüldü dünyası. Dilini ısırdı, morardı, öfke yumağı haline geldi. Çömeldi kapıya, vurdu başını. ''Katırlığına doymayasın sen!'' diye mırıldandı. ''Bir terbiyesizlik etmişim Lori. Komşunun helal çorbasına zorla kepçemi daldırmışım. Elini ayağını öpmeye gelmişim. Bağışla beni Lori bacı.'' Kesilen dilinden dudağına kan sızdı, ağzı tuzlandı Lore'nin. ''Keşke helal çorbaya kepçeni daldırsaydın, vay katır çoban, vay eşek çoban, suç bende ki direndim.'' diye düşündü. Mor kıvılcımlı, öfke alazları oturmuştu bakışlarına, titriyordu elleri. ''Eğilmeyen namuslu başın ayağı öpülür, aç da ayağını öpem Lore bacı.'' Aniden ayağa kalktı Lori, gitti sandığı açtı. Donu hariç çırılçıplak soyundu. Yaz aylarında gecelik olarak kullanmayı düşündüğü ama çok ince olduğu, gövdesini hafif dumanlı, cam arkasındaymış gibi gösterdiği için giyemediği tül geceliğini giydi. Soyunduklarını dürüp yorganın altına koydu. Çıplak ayaklarıyla kapının arkasına geldi yeniden. Çolo kısa aralıklarda sürdürüyordu yalvarışını. ''Şaşırmış kendi öz bacıma terbiyesizlik etmişim. Semeri ata, eğeri eşeğe vurmuşum. Dayağı hak etmişim. Taşa tutulmuş maymuna dönmüşüm. Hayatımda işlemediğim bir halt işlemişim ki iki aydır cinler ciğerimi basmış, nefesim daralmış, uykularım haram olmuş. Kendimi sana bağışlatmaya gelmişim. Aç da ayağının tozuna sürem yüzümü. Hadi benim namuslu temiz bacım, bekletme hadi. Utancımdan beklemişim zaten yeteri kadar.'' Kapıyı sessizce açtı Lori. Çoban eğilerek girdi içeri. İncecik geceliği içinde gülümseyen gövdeyi görünce çarpıldı. Hemen kaçırdı bakışlarını. Sırtındaki çuvalı duvarın dibine indirdi. Sıcacık heyecan dalgalarıyla kesilir gibi oldu soluğu. ''Geç ocağın yanında otur, üşümüşün.'' Koyun teslimiyetiyle ocağa doğru yürüdü. Tüfeğini duvara dayadı, paltosunu çıkardı. Oturup alevlerin seyrine daldı. Lori sezdirmeden çiçek tozu torbasını aldı sandıktan, ahıra girdi. Gövdesini tepeden tırnağa ovuşturdu çiçek tozuyla. ''Bacıyı gösteririm sana. Kasap köpeği misali yalvartmazsan bana da Lori demesinler.'' diye omurdandı. Küçük torbayı köşedeki taşın üzerine koydu. Donunu çıkardı, apış arasını dikişlerinden 10 santim kadar yırttı. Yeniden giyindi, çömeldi, dizlerini açar duvak başında oturur gibi yaptı. Başını eğerek baktı. ''Seni ben bu gece teslim almazsam benim kadınlığıma lanet olsun.'' Eve girdi, soyunduğu gösterişli entariyi yorganın altından alıp ahıra geldi. Geceliğinin üzerine giydi. Entariyi giymezsem karının meramı beni kışkırtmaktır diye düşünür. Ama donumdaki sökükten şüphelenmez. Unuttuğumu sanır, ihmalime yorar. Kusura kalma çolo, çinmiştim, alelaceleden üzerimi giyememiştim. Canın sağ olsun, bacımsın, yabancım değilsin, olur o kadarı. Karnın aç mı diyerek çömeldi, çobanın karşısında oturdu. Ustalıklı bir yan bakışla çolonun yüz ifadesini süzerken ocağı karıştırır gibi etti. Bakışları açılmış dikiş aralığına kayan çolo şaşkınlığından öksürdü ve hemen ocağa çevirdi başını. Ocağı saran açık altın sarısı alevler, kadının kırmızı donunu ve açılmış dikiş kapısını masalsı titreşimlerle berrak bir tarzda aydınlatıyordu. Entari dizden dört karış aşağıda olduğu için donun macerasını gizleyemiyordu. Başı koparılmış güvercin gibi titriyordu yüreği çolonun. Tepeden tırnağa ısınmıştı. Ruhunun dehlizlerine hapsettiği vahşi arzularının zincirlerini, prangalarını sağlamlaştırdı. İradesini zorlayarak sökülmüş dona bakmamaya and içti. Lori'nin bunu mahsustan yapabileceğini ihtimal vermedi. Onun bu kadar şirretleşeceği aklının ucundan bile geçmiyordu. ''Biraz açım, tulum peyniri, pekmez, kavurma getirmişim. Bir çay koysan da bunları yesek nasıl olur?'' diyerek torbayı açtı. Yiyecekleri tek tek çıkarmaya başladı. Lori kalktı, çaydanlığı doldurdu, ocağın üzerine yerleştirdi. İnat etti, ikinci defa bakmadı. Baksa kanına köz düşer, azar diye düşündü. Yeniden aynı yerde bacaklarını açarak serbestçe oturdu. Torbadan çıkan küçük dolu torbalara baktı. ''Berzo beni istedi, gel karım ol.'' dedi. Çolo çarpıldı, belli etmemek için burnunu sümkürdü. ''Seni sordu, çolo uğradı mı?'' dedi. ''Çolonun seni istediği doğru mu?'' dedi. ''Kim uydurmuş, kim söylemişse, yalandır.'' dedim. ''Çolo zavallı, garip, kısır, hadım, erkekliğini kaybetmiş, sefil bir çobandır.'' dedim. ''Ha çolo, ha?''
''Ben kısır mısır değilim, sen yalan etmişsin.''
''Doğru söylemişim, sen kısırsın. Ben kısır değilim diye kendi kendini kandırma.'' ''Sen erkek olsaydın şimdiye kadar evlenirdin. Seni seven kızları ağalara peşkeş çekmezdin.''
''Temiz konuş.''
''Benim özüm de sözüm de temizdir. Sen kızır olmasaydın sana yalvaran, sana teslim olan Meyro'yu doyurur, hoş ederdin.''
Çolo neye uğradığını şaşırmıştı. Sevmediği, iğrendiği eski tartışmaların anaforuna düşmüştü cumburlop. Tartışmayı alevlendirmekten korkuyor, susmayı tercih ediyordu. Akıl erdiremiyordu Berzo'nun teklifine. Kenger dikeni gibi saplanıp kalmıştı soluk borusuna.
''Senin kusurun doğuştandır. Sen ne kadınsın ne de erkek.''
''Peki neyim ben?''
''Öküz nedir? Ne inektir ne de boğa. Öküz öküzdür.''
''Doğrudur, ben öküzüm, sen de ineksin. Donunun yırtığından bellidir. İneğin malı meydanda olur.'' diyerek başını önüne eğdi çolu. Hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi irkildi Lori. Aniden başını eğip donuna baktı ve ayağa fırladı.
''Kusura kalma.'' diyerek sandığa doğru yürüdü. Yeni bir don aldı, ahıra girdi. Morali fena halde bozulmuştu. Çobanın kanına ateş düşürüp düşürmediğini düşünüyordu.
Yırtık donu yeni donun üzerine giydi. Dikkati bu noktada yoğunlaştırmak, çobanın soluğunu sürekli sıcak tutmak istiyordu. Hırs, egemenlik ve hararetle girdi eve.
''Ömrümde bu kadar dalgın olmamıştım, nasıl da kaçmış gözümden.'' diyerek sofra duvağını ve bardakları getirdi. ''Desene ki dün Berzo'dan da ayıp oldu. O halis erkek olduğundan yırtığı söylemedi, ayıbımı yüzüme vurmadı. Ama sen vurdun. Bir öküz için ha kadının bereket deresi, ha boyunduruk altında buruşmuş boyun derisi fark etmez.''
İçinde birikmekte olan kini bir çıkışla boşaltmak ihtiyacını duydu çolo. Sustu, konuşamadı. Ağlamak istedi, ağlayamadı. Geldiğine pişman olmuştu. Çaktırmadan dona baktı. Bu bakışı anında sezdi Lori, zevkten gevşedi. Lori'nin Berzo'ya ne cevap verdiğini merak etti çolo. Sormak istedi, vazgeçti son anda. Kadın uzanıp çaydanlığa dem atarken bir kez daha baktı dona. Bu bakışı da sezdi Lori. İçi ışıklandı, ballandı duyguları.
''Berzo'nun saatlerce karşımda oturmasının sebebini şimdi anlamışım.'' diyerek kurnaz kurnaz gülümsedi.
Erkeğin erkekliğini gizlediği nerede görülmüş ki? Üç karın var, utan, utan dedim. Üç karı ne ki dedi, arsız arsız güldü, bıyıklarını sıvazladı.
Berzo sana istedi, sen de he dedin.
Benim adıma konuşma diye bağırdı Lori. He demedim. Üç karının artığına mı kaldım? Ben kendi erkeğimi bilirim. Arasat keçisi değilim.
Ben kendi erkeğimi bilirim üzerine düşündü Çolo. Birisini bulmuş gibi konuşuyordu. Kimdi acaba? Zal ve adamları üzerine düşündü. Demek ki buna da uğramışlardı. Ya Zal'a ya da Zal'ın adamlarından birisine tutulmuştu. Beli ne kadar da inceydi. Karınca beli gibi ipince. Pışt denilen renkli el dokuması ince bir kuşakla sıkı sıkıya sarmıştı. Belinin inceliğini, kalçasının tatlı heybetini, yürüyüşünün kıvraklığını açığa çıkarmak için sarmıştı besbelli ki. Boynuna yine kendi el işi kızıl ve eflatun dalgırlı bir mendil bağlamıştı. Eti delirenin içindeki renkler bakışlarına ve giysilerine vurur. Masal cinlerine döner eti deliren. Dede güzel yakışmıştı. Yeşil ebruli, Leyla akımsı kısa entari.
Benden sonra Zal'ın adamlarından gelen oldu mu bu eve?
2 yıldır bir silahlı kaçığın ayağı girmedi bu kapıdan içeri. Kimlerdir, nasıl adamlardır, ben de merak etmiş durmuşum. Görürsen söyle bana da uğrasınlar.
Göğsünü kaşıdı Çolo. Uğrarlarsa içlerinden birisini bulur diye düşündü.
Birikmiş 3-4 yıllık iştahın gücünü hesapladı. Yalnızlık bu güce güç katıyordu. Kavuşma arzusunu dayanılmaz hale getiriyordu yalnızlık. Yalnızlığını köreltmeden tek başına yenen, çamura düşmüş inci gibi parlayan kaç insan vardı bu dünyada? Kendi yalnızlığını düşündü Çolo. Geviş getiren bir boğadan pek farklı olmadığını anladı.
İçlerinde kaç kız var?
4-5 tane var. Okumuş kızlardır hepsi de. İyi ki de ilkokulu bitirdim. Zır cahil olurdum senin gibi. Bacım Mori ortaokulu bitirdi. Babam bıraksaydı okur öğretmen olurdu o kız.
Mektuplaşsana bacınla.
Adresini bilsem mektuplaşırım. Geçenlerde anamın adresini aradım bulamadım. Geçen sene bir mektup yazmış. Berzu'ya vermiştim. Ellerine geçmemiş ki cevap gelmedi.
Bardakları yukarıdan köpürdeterek çayla doldurdu. Kavurmayla tulum peynirini tabaklara koydu. Közde ısınan ekmeklere baktı. Çolo'nun dona 3. bakışını da yakaladı sezgi gücüyle. İçi gıcıklandı, gevşedi, bir hoş oldu.
''Benim eşeği ne ettin?''
''Ahırdadır senin eşek. Meyro'yu üzerine yatırdığın eşek hangisidir?'' Lokma boğazına oturdu çobanın. Çayından bir fırt çekti.
''Ahırındaki eşektir.''
''Ters cahil'' dedi. ''Mendebur, lanet bir adamsın. Kudretin olmadığı halde Meyro'yu eşeğin sırtına yatırdın. Gızın kadınla Arya'yı kucağına aldın, durup dururken bana saldırdın. Ağanın kısrağını kaçırdın, kuyruğuna kaval bağladın.''
''Kısrağı kişnettim.''
''Yalan!'' diye bağırdı Lori. ''Nerede sende o kudret? Sende o kudret, o güç olsaydı seni sevenleri ağalarına peşkeş çekmez, o kızları götürüp kendi elinde o ağaların altına yatırmazdın. Nerede sende namus, şan, şeref, erkeklik?''
''Sus, iftira etme, temiz konuş!'' diye bağırdı çoban. Tek bir yumrukla sofrayı darmadağın edip evden ayrılmak istedi. Zor zapt ettik öfkesini.
İri gözyaşları süzüldü yanaklarını. Ellerini alnına bastırıp derin bir ah çekti. ''Senin karıdan ne farkın var? Erkek olsan 1/2 ağlamazsın. Seni ağlatan sendeki karılık duygusudur. Göğüsleri gelişmemiş bir karısın sen. Kızları ağaların altına yatırmaktan hoşlanan erkek görünüşlü adi bir karısın sen. Yalan mı ha?''
''Sus!'' diye bağırarak tek bir yumrukla paramparça etti sofrayı. Azgın bir dev gibi ayağa kalktı. Baş ucuna dikildi Lore'nin.
Oturduğu yerde hiç istifini bozmayan Lori, hasırın üzerine dağılan yiyeceklere, tabaklara, cam kırıklarına, şekerlere baktı. Lori'nin arkasına geçen ve tepeden titreyerek onu süzen Çolo, kadının usul usul bıçağı hasırın üzerinden alışını gördü. Saldıracağını sanarak etrafına bakındı korkuyla. Saldıran bir kadının önünden kaçmak istemiyordu. Arkada duvarın dibinde yan yana duran boş un küplerini gördü. Lori oturduğu yerde Çolo'nun saldırmasını bekliyordu zevkle. Dev tarafından ciddiye alınan cücenin mağrur sarhoşluğu içindeydi. Ani bir kıvılcımla aydınlandı çolonun karanlığı. Un küplerinden birisini kaldırıp Lori'nin başına geçirdi. Tiz bir çığlık attı kadın. Küpü iyice bastırdı çoban. Omuzunu sıyırarak kalçalarına oturdu küp. Hazır ol durumunda iki yanına perçinlendi kolları. Başı boş un küpünün dibine oturdu. Debelendi çıkamadı. Kalıp gibi oturmuştu kalçalarına tahta küp. Bıçak düşmüştü elinden. ''Çıkar beni bey namus, adi, avzel öküz.'' Duyulur berrak kuyu dibi sesi de andırıyordu. Eliyle küpü çıkarmaya çalışırken dayanamadı çolu. Kaldırıp tabanı üzerine oturttu küpü. Amuda kalkmış gibi oldu Lori.
''Köpeklik etme, çıkar beni. Korkak, beceriksiz, şerefsiz, çıkar beni.''
Kolayca nefes alabiliyordu. Durumun ne olacağını kestirememesine rağmen zevkten ve zafer sarhoşluğundan geberecek kerteye gelmişti. Unu iştahla soluyordu. Domur domur terlemeye başlamıştı bile. Büyük bir merak ve heyecan anaforundaydı. Soluğunu sık sık kesip çolunun hareketlerini dinliyordu. Ne düşünüyordu acaba Allah'ın aygırı? Ayak seslerini ve ahıra açılan kapının gıcırdadığını duydu. Susmak iyi değildi. Susmak teslim olmak anlamına gelirdi. Karı sonunda razı oldu diye düşünmesine yol açardı çobanın.
''Çıkar beni! Korkak karı! Kalleş! Puşt! Serseri! Kart! Kılıbık karı!''
Ahırdan eve girerken toynağı eşik tahtasına çarpan eşeğin tıskırışını duydu. Sevinci bin kat arttı. Niyetini hemen kavradı çolunun. Hayali renklendi. Cin mahşerine döndü içi. Küpün içinden çıkarılıp çırılçıplak eşeğin sırtına yüzü koyun yatırılacağını tahmin etti. Tepe üstü dikelmekten kurtulmak için şiddetle debelenip devrildi. Beynindeki kan basıncının hafiflediğini hissetti hemen rahatladı. Küpten çıkmaya kalkışmadı. Çobanın işini güçleştirmenin bir alemi yoktu. En iyisi küpten çıkmak için debelenme numaraları yapmak, zaman zaman bağırarak çobanı kışkırtmaktı.
''Beni çıkar bu küpten, git belanı başka yerde ara, kudretsiz köpek!''
Neden cevap vermiyordu acaba? Yatak yüklerinin devrildiğini duydu. Soluğunu keserek dinledi kıpırdanışları. Eşeğin sırtına kalın bir yorgan attığını tahmin etti, gülümsedi. Tahminleri adım adım gerçekleşiyordu. Isınmış, fena halde terlemişti. Yüreğinin küp içinde yankılanan vuruşlarını yumuşatabilse, çobanın tüm hareketlerini kaçırmadan izleyip anlamlandırabilecekti. Küp yeniden tabanı üzerine oturdu, heyecanı zirvesine vardı.
''Kedinin topla oynadığı gibi oynama, çıkar beni, mecalsiz, dölsüz, cibiliyetsiz köpek!''
Çolo'nun elini kalçasında hissetti aniden. Vuruşları hızlandı yüreğinin. Kaba, sabırsız, hoyrat bir hırsla donunun çıkarıldığını izledi. Dehşetli bir sevinç çığlığıyla çınlattı evi.
''Ahlaksız köpek, beni meyro mu sandın? Çıkar beni küpten. Sana ırz düşmanı demek bile doğru değil. Irz düşmanı zorla ırza geçen cesur erkeklere denir. Nerede sende o erkeklik? Sen de nerede o cesaret? Sen olsan olsan ırza bakan olursun. Ne farkın var senin kasap köpeğinden? Sen kasap köpeği bile olamazsın. Kasap köpeği kasaba baka baka belki kasap olur. Ama sen hiçbir şey olamazsın. Çıkar beni.''
36. ayrımın sonu. Sayfa 395.